Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bendeniz Muhammed Akif Koç ve Profesör Doktor Necdet Tosun Hocam ile birlikte Dervişin Günlüğü programında sizlerleyiz. Muhterem Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam geçen programımızda keramet konusu, tasavvuf meselelerinden keramet konusu ve mucize konusunu dinleyicilerimizle paylaşmış idik. İnşallah bugün de dinleyicilerimizden gelen sorulara cevap vermiş olacağız. Kıymetli dinleyenlerimiz, programımıza dervişingünlüğü@erkamradyo.com adreslerinden bizlere ulaşabilirsiniz. Muhterem Hocam, ilk soru olarak şeyhi olmayanın şeyhi şeytan mıdır sözünden ne anlamamız gerekir? Bu sözün aslı nedir? Bu sorudan inşallah başlamış olalım hocam. Buyurunuz.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu söz Bayezid Bistami Hazretlerine nispet ediliyor. Bunun iki şekilde izahı var. Birincisi, bu sözün doğru şekli şeyhi olmayanın şeklinde değil de mürşidi olmayanın, mürşidi şeytandır şeklinde. Mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır. Peki ne fark var? Mürşit demek insana doğru yolu gösteren, rehber, kılavuz demektir. Kur'an mürşit midir? Tabii ki mürşittir. Hadisler mürşit midir? Tabii ki mürşittir. Yani insana doğru yolu gösterir. İslam alimlerin eserleri mürşittir. Gerçek bir veli de mürşittir. Demek ki mürşitler çoktur. Rehberler, kılavuzlar çoktur. İşte bir kişi bu rehberlerden, bu kılavuzlardan, bu mürşitlerden hiçbirisini kendisine rehber ve kılavuz olarak kabul etmiyorsa, Kur'an'ı, hadisleri, İslam alimlerin eserlerini hiçbirisini kabul etmiyorsa, o kişinin rehberi, kılavuzu tabii ki nefsi olur, şeytan olur anlamında.
Bunları tabii kabul etmemesi kendi nefsinin de aynı zamanda ağır basmasından değil mi hocam? En iyi tabii, sen biliyorsun.
Tabii.
Başkalarına sorma ihtiyacın yok. Aklınla her şeyi halledebilirsin gibi vesveseler diyelim.
Evet. Birinci izahı bu şekilde. Yani buradaki şeyh kelimesinin yerine mürşit kelimesini koyuyoruz. Mürşit de çok olduğuna göre insan bunlardan bazılarını, yani Kur'an'ı, hadisi kendisine mürşit edinerek hiçbir şeyhe bağlanmadan da hayatına devam edebilir. Bir tarikata bağlanmak, bir şeyhe bağlanmak farz da değildir, vacip de değildir. Tercihli bir yoldur, ihtiyari bir yoldur. İsteyen, bu kültürden istifade etmek arzu eden kişiler bir şeyhe bağlanabilir. Bir şeyhe bağlanmayan kişinin efendim mutlaka şeyhi şeytan olacaktır demek mümkün değildir. O da Kur'an'a uyar, hadiste de uyar. Efendim, İslam alimlerinin eserlerini okuyarak onlarla amel eder. O da o şekilde Allah'a gider. Zaten sufiler diyorlar ki et-turuk ilallahi bi adedi enfasil halayik. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri kadar çoktur. Yani illa şu yolla gideceksin demek mümkün değil. Birisi bu yoldan gider, birisi başka bir yoldan gider, birisi başka bir yöntemle Allah'a yaklaşır. Demek ki buradaki şeyhi olmayanın sözünü mürşidi olmayanın diye anlamak, mürşitlerin de çok olduğunu, yani Kur'an, hadis vesaire ifade etmek. Birinci izahı bu şekilde. İkinci izahı ise şudur. Bu söz Bayezid Bistami Hazretleri'ne nispet ediliyor ve Kuşeyri Risalesi'nin Adabul Müridin bölümünde geçiyor. Yani müritlere tavsiyeler kısmında. Yani bu söz bir müride söyleniyor. Sokaktaki sıradan bir Müslümana söylenmiyor. Yani ey mürit, sen mürit olduktan sonra, tasavvufi eğitimin içine girdikten sonra artık sana bir rehber lazım, bir şeyh lazım ki işte ne kadar zikir çekeceksin, dozajı fazla kaçırırsan yan tesiri olur, halvete girdin, bazı işte manevi haller yaşadın, rüyalar gördün, bu rüyalar sadık rüya mı, kazip rüya mı, Rabbani rüya mı, şeytani rüya mı, kendi kendine ayıramayabilirsin. Hani Hucvir'in Keşful Mahcubu'nda sanırım geçen Cüneyd-i Bağdadi ile müridi arasında bir hadise var. Daha önceki programımızda geçmiştir. İşte mürid sohbetlere gelmez oluyor. Cüneyd-i Bağdadi ziyaretine gidiyor. Evladım hayrola diyor, sohbetlerimize gelmez oldun. Efendim ben artık kemale erdim diyor. Her akşam diyor yattığım zaman yatağıma işte güzel yüzlü insanlar gelip beni alıyorlar. Cennet bahçelerinde gezdirip dolaştırıyorlar. Yiyip içiyoruz. Sabah tekrar kendimi evimin önünde buluyorum diyor veya yatağımda buluyorum diyor. Cüneyt diyor ki peki evladım diyor, cennet bahçelerinde yer içerken la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim deyiver diyor. Gene aynı şekilde birileri gece müridi almışlar. İşte bahçelerde gezip dolaşırken, yer içerken aklına geliyor. La havle ve la kuvvete derken bakıyor ki çöplükte yuvarlanıyor. Yani üç harfliler kandırıyormuş gibi. İşte tasavvuf yoluna girmiş olan bir kişi gördüğü rüyanın, yaşadığı halin Rabbani mi, şeytani mi, nefsani mi olduğu, havatır diyorlar mesela. Havatır, akla gelen düşünce. Bu akla gelen düşüncenin, kalbe gelen düşüncenin Rabbani mi, ilahi mi, nefsani mi, şeytani mi olduğunu ayırmak zordur. Rüyaların tabirini kendi kendine yapması insanın zordur. Zikrin dozajını ayarlaması zordur. İşte mürit olan kişi için bir rehber, bir şey lazım. Kendi başına zikir çekmesin, kendi başına rüya tabiri yapmasın anlamında. Ama sokaktaki adama söylenmiyor bu söz. Yani sokaktaki adama, derviş olmamış, tarikata, tasavvufa girmemiş bir kişiye, sen eğer bir şeyhin yoksa senin şeyhin şeytan olur denmiyor. Yani daha net söyleyeyim, bir şeyhe bağlanmak farza değildir, vacip de değildir. Tercih eden bağlanır, tercih etmeyen bağlanmaz. Ama bağlanan kişi artık o şeyhin tasavvufi eğitimle ilgili direktiflerine uymalıdır. Ona, o kişi için işte şeyh lazımdır. Yoksa ben bu yolu tercih etmiyorum, kendi başıma işte o kitap okurum, İslam'ı yaşarım diyen için zaten bir problem yok.
Yani o zaman şöyle anlamalıyız hocam. Bu sözün günümüzde bu kadar çokça tartışılması, üzerinde farklı fikirlerin oluşmasının sebebi ikinci o anlamdaki bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Yani tasavvufta bir intisabı olan, bir şeyhe bağlı olan, mir müride söylenen bir söz olarak algılamamız lazım. Eğer birinci manada algılayacaksak da biraz önce buyurduğunuz gibi, o zaman mürşit olarak algılamamız lazım. Mürşitler de farklı farklıdır dedik. Kur'an-ı Kerim'den başlayarak bunu izah etmiş olduk.
Evet.
Eyvallah hocam. Hocam ikinci sorumuz, müridin şeyhe gassalin elindeki meyit gibi bağlanması, bu ne anlama geliyor? Bu sözün murat nedir, maksat nedir? Bunu soruyor dinleyicilerimiz. Buyurunuz hocam.
Bu da tasavvufta yanlış anlaşılan konulardan bir tanesi. Gassal demek ölü yıkayıcısı. Meyit demek ölü. Mürit şeyhinin emirlerine uymalı, onun tasavvufi eğitimle ilgili tavsiyelerine uymalı, itiraz etmemeli. Nasıl ölü olan kişi yıkayıcıya beni sağa sola çevirme, şöyle yıkama böyle yıkama demiyorsa, ona teslim olduğu gibi mürit de teslim olmalı anlamında. Fakat bu teslimiyet konusu cahil sufiler arasında çok abartılıyor ve yanlış anlaşılıyor. Bu sadece tasavvufi eğitim için, tasavvufi eğitim konularında geçerlidir. Mesela Şeyh Efendi sana, evladım günde 500 defa Allah de, 1000 defa La ilahe illallah de, işte 3000 defa şunu söyle demiş olabilir. Sana evladım 1000 defa Allah de demişse itiraz etme. Gassalin elindeki meyit gibi teslim ol. Yahut da hiç bağlanma. Tarikata bağlanma.
Böyle bir zorunluluğun yok.
Böyle bir zorunluluğun yok. Farz değil, vacip değil. Ama kendi isteğinle bağlanmış isen, o kişi sana 500 demişse 500 yap. 1000 demişse 1000 yap. Efendim bu zikir benim çok hoşuma gitti, 1000 değil de 10.000 tane yapsam olmaz mı diye itiraz etme. Çünkü o kişi 1000 demişse bir bildiği vardır. Doktora gidiyoruz. Doktor diyor ki, evladım sizde bir hastalık var. Şu ilaçtan bir tane alın, bu ilaçtan iki tane alın diyor. Şimdi biz bu doktora, doktor bey şu ilaçtan bir tane değil de 11 tane alsam olmaz mı diyor muyuz? Demiyoruz. Doktor bey şu ilaçtan iki tane değil de 12 tane alsam olmaz mı diyor muyuz? Demiyoruz. Ne yapıyoruz? Doktora teslim oluyoruz. Diyoruz ki bu adam bu işin ilmini yapmış. Değil mi? İlmini yapmış, tıbbını okumuş. Efendim bir bildiği vardır diyoruz. Ve doktorun reçetesine, yazdığı ilaç dozajına teslim oluyoruz. İşte nasıl doktorun verdiği dozaja teslim oluyor, itiraz etmiyorsak, şeyhin de zikir, halvet, murakabe, tefekkür gibi konularda. Şu ayeti tefekkür edelim evladım, düşünelim demişse, efendim şu ayet değil de başka bir ayeti düşünsem olmaz mı deme. Çünkü tasavvuf yüzlerce yıldan beri devam eden bir gelenektir, bir kültürdür. Bu kişi evladım şu ayeti tefekkür edin diyorsa bir hikmeti vardır. İtiraz etme o anlamda. Ama cahil sufiler bu gassalin elindeki meyit meselesini o kadar abartıyor ki, tasavvufi eğitimle ilgili zikir, murakabe gibi, halvet gibi konularda değil, sadece hayatın 24 saatinde her konusunda teslim olmak gerektiğini zannediyor. İşte bu yanlış. Halbuki bizim hayatımızda tasavvufi eğitimin dışında günlük hayatımız vardır. Ticaret erbabı ise ticari hayatımız vardır. Her alışverişte gidip efendim şu malı alayım mı, satayım mı, dükkan açayım mı, açmayayım mı diye sormaya gerek yok. Onu erbabıyla istişare edersin. Yani bir bakkal dükkan açacağım. Şu sokağa açsam olur mu, olmaz mı? İstişare söyle. İstersen arkadaşlarımla danışabilirsin. Onlar derler ki aynı bakkal dükkanından bu sokakta bir tane daha var veya iki tane daha var. Sen burada iş yapamazsın. Bu ne değil de arka sokağa, başka bir mahalleye aç diyebilir mesela. Ticari bir şeydir bu. Veya hasta oldun. Şimdi öyle cahil sofiler varmış ki. Adam hasta oluyor, şeyhine gidiyor. Efendim karnım ağrıyor. Adam ne yapsın? Hastaysan doktora git. Bu şekilde bazı cahil insanlar işte bu gassalin elindeki meyyit gibi teslim olmak anlayışını, teslimiyet kavramını yanlış anlıyor. Sadece tasavvufi eğitim konularında değil, her konuda. Yani daha ileri gidiyor. Mesela oy verecek, gidip şeyhine soruyor. Efendim hangi partiye oy vereyim? Senin aklın yok mu? Aklını şeyhine mi kiraladın? Düşün. Vatana, millete, ümmete, dine, imana hangi sana yakın geliyorsa ona oy ver. Tamam, bitsin gitsin. Yok, illa yukarıdan talimat gelecek. İşte bu da hep bu gassanın elindeki meyit gibi teslim olmak anlayışının tasavvufi eğitimle ilgili konularda kalmayıp bütün hayata taşırılması.
Yanlış anlaşılması.
Ve yanlış anlaşılması bütün hayata yansıtılmasından kaynaklanan bir yanlış algıdır.
Hocam bunu anlatırken, siz bunları anlatırken aklıma şey geldi. Fakültede okurken, ilahiyat fakültesinde, Siyer-i Nebi derslerinde Peygamber Efendimiz'in hayatını işlediğimiz zaman onun işte peygamberlik vasıfları, devlet yöneticiliği, aileyle olan ilişkileri, işte sahabeyle olan ilişkiler, sosyal hayattaki ilişkileri gibi başlıklar vardı. Orada işte hocamız bunu anlatırken peygamberimize vahiy geliyor ve onu ashabıyla, insanlarla paylaşıyor. Bu bir ilişki, Peygamber Efendimiz'le olan ilişkileri. Aynı zamanda bir de sosyal hayattaki durum vardı. Mesela orada da şunu anlatmıştı. Bir hurma bahçesindeki ilaçlama hadisesini.
Aşılama.
Aşılama hadisesini. Orada ashabın Peygamber Efendimiz'e öyle değil, farklı bir yöntemle, farklı bir usulle, kendilerinin daha iyi bildiği bir usulle Peygamber Efendimiz'i hatırlatarak doğrusunu bildirdiklerini anlatmıştı. Burada da aslında buna benzer bir şey var. Şimdi gassalin önündeki meyit ifadesini tasavvufta her konuda anladığında müritler, o zaman tasavvuf konularının haricindeki konularda da fikir danışarak ve söylenilen hepsinin de doğru olduğunu düşünerek hareket ediyorlar. Tabii burada da şu devreye giriyor. Yani tasavvuf anlayışı dediğimiz şey çok ince bir şey ve dünyaya baktığımız zaman birçok batıl tarikat da var. Yani kendisini şeyh olarak ilan edip insanlara birçok kötülüğü iyilik gibi göstererek yaptıran insanlar da var. O zaman Gassal'in önündeki meyit anlayışıyla hareket eden müritler tırnak içerisinde her söyleneni yapmaya başlıyorlar.
Şeyhi de sahteyse hapı yuttu.
Evet.
Şimdi buyurduğunuz gibi Peygamber Efendimiz hurma bahçelerini aşılamaya ne gerek var gibi bir şey söylüyor. Peki evet, diyor, o sene aşılamıyorlar. Ertesi sene bakıyorlar ki hurmalar ufak tefek, çürük çarık, güzel olmuyor. Peygamber Efendimiz diyor ki siz dünya işini benden daha iyi bilirsiniz. Nasıl biliyorsanız öyle yapın, bana sormayın diyor.
Evet.
Aşılamaya devam istersen aşılayın diyor. Şimdi Peygamber Efendimiz bile siz dünya işini benden daha iyi bilirsiniz, bana sormayın dediğine göre neyi soracağız Peygamber Efendimiz'e? İşte namaz, oruç, haram, helal, yani
evet,
şeyleri soracağız. Ama işte aynı şekilde mürit şeyhine tasavvufi eğitimle ilgili konularda danışacak. Onun tasavvufi eğitim noktasındaki tavsiyelerine teslim olacak. Ama diğer konularda danışması gerekmiyor. Şimdi cahil sofi bakkal dükkanı açacak. Efendi Hazretlerine sormamız lazım diyor. Gidiyor. Efendim bir bakkal dükkanı açacağız veya market açacağız. Ne buyursunuz? Adamca ne desin şey efendi? Hadis var. Rızkın 10'da 9'u ticarettedir diyor. Hadis. O da dua ediyor. Hayırlı mübarek olsun evladım diyor. Ne desin başka? Bizim cahil sofi tamam diyor. Efendi Hazretlerine duayı aldık. %100, %500 kazanacağız ümidiyle dükkanı açıyor. Bir sene geçiyor, dükkan batıyor. Niye? Çünkü aynı sokakta ondan bir tane daha var veya iki tane daha var.
Evet.
Onu o sokağa açmışsın, başka yere açacaksın. Ticari zeka yok. Batınca da yahu diyor bizim efendi hazretleri de dua etmişti, mübarek olsun demişti ama battık. acaba bizim şeyh hakiki şeyh değil mi diye şeyhinden şüphelenmeye başlıyor. Sen şeyhinden şüphelenme de kendi aklından şüphelen. Bu dünya işidir. Bunu sorman gerekmiyordu. Sorsan bile o insanın da ne desin, dua ediyor. Velev ki duanın ötesinde bir şey söylese bile onun da hata etmez olduğunu zannediyor. Yani insan üstü bir sıfat yüklüyor şeyhine. Melek gibi insan üstü bir şey sıfat yüklüyor. O zaman işte problem başlıyor.
Bir de bu anlayış hocam, maalesef cahil kesim dedik ama yani mesela okumuş kesimde de etkin olmaya başlamış bir anlayış. Geçenlerde yaşadığım bir olay anlatayım isim vermeden. Bir hocamızın yanına gittim. Yani fakültede bir hoca, tasavvuf hocası. Ondan sonra aynen kullandığı kelime şu: şeyh dedi edepsizlik, yani bir edep dışı bir hareketi de telkin ederse ve bunu yapmanızı isterse bunu yapmak zorundasınız dedi. Ben çok şaşırdım yani böyle bir şey, bu anlayışla.
Yani bunu bir okumuş insan söylüyor,
evet,
öyle
yani
mi?
Çok anlayış, ilginç bir şey. Bu anlayış yani genele yayıldığı zaman işte bulunduğu tarikat belki şey vesaire artık orada yaşadığı
şimdi
olaylar
bakın,
bizzat.
Edebe aykırı kelimesi bir adım ötesindedir, şeriata aykırı.
Evet.
Adım ötesi odur. Yani bu öyle bir zihniyet ki yayıldıkça ortada din diye bir şey kalmaz. Yani şeyhin sana edebe aykırı, hatta şeriata aykırı bir şey bile emretse bir hikmeti vardır yap diyen bir zihniyet ne hadise ne Kur'an'a ne hadise uyar, ne sahabe ahlakında vardır, ne tasavvufun klasik eserlerinde vardır. Ama sonraki asırlarda böyle bir zihniyet, böyle bir arızalı zihniyet türemiştir maalesef.
Hocam bu da herhalde bizatihi belki
ve sahte şeyhlerin ekmeğine yağ sürmektir. Bu zihniyet,
evet,
sahte
evet.
Şeyhlerin ekmeğine yağ sürer.
Kendi hayatlarında hani bu sözleri paylaşanların anladığım kadarıyla kendi hayatlarında yaşadıkları bazı tecrübelerle alakalı. Yani öyle zannetmeye başlıyorlar sonrasında. Hani birkaç bir şey, hani önceki programlarımızda bunu bahsetmiştiniz, buyurmuştunuz. Yani belki işte gayba dair bir bilgi veriliyor. Bir keramet belki işte gösteriliyor veya hani öyle zannediyor. Öyle olağanüstü olaylar, haller görüyor. Sonrasında da her söylediğinin kendi hayatıyla alakalı, her söylediğinin ve yönlendirmesinin doğru olacağını düşünmeye başlıyor.
İşte şeyhe bir öğretmenden daha fazla, daha farklı bir anlam yükleniyor. Bu da tarikatların kurumsallaştığı Hicri 7. 8. 9. asırlardan sonra ortaya çıkan bir anlayıştır. Tasavvufun klasik eserlerinde mürit gidiyor şeyhine, soruyor, cevap oluyor, bir daha soruyor, bir daha cevap oluyor, gerekirse izah istiyor, gerekirse eleştiriyor. Aman efendim niye böyle diyor, yani şeyhini gerektiğinde eleştirebiliyor idi. Ama sonraki dönemlerde işte şeyhin konumu o kadar büyütüldü ki hatta adab adı altında şeyhe kalben bile itiraz edilmez. Yani sözlü bırakın, kalben bile itiraz edersen feyiz damarın kesilir, sakın itiraz etme. E peki yanlışsa ne olacak? O da benim gibi insan. Hazreti Ömer halife oluyor. İlk hutbesinde ey arkadaşlar beni halife seçtiniz eyvallah ama ben de sizin gibi bir insanım. Hata edebilirim. Hata edersem ne yaparsınız diye soruyor. Sahabeden birisi kılıç çekiyor. Ya Ömer, eğer yanlış bir şey yaparsan bu kılıçla seni doğrulturuz diyor. Hazreti Ömer de seviniyor. Elhamdülillah diyor. Yanlış bir şey yaparsam beni uyaracak, ikaz edecek kişiler var diye seviniyor. Bakın ben de sizin gibi insanım diyor. Hata edebilirim diyor. Bu Hazreti Ömer sahabeden. Ama tasavvufta zaman içerisinde bazı, yani cahil kelimesi okumamış anlamında demiyorum. Okumuş cahiller de olur. Tasavvufu yanlış anlayan, cahil kelimesi böyle anlayalım. Tasavvufu yanlış anlayan kişiler arasında şeyh kavramı öyle büyütülmüş, öyle büyütülmüş ki yani bunlar hata etmez gibi.
Şimdi hocam, enbiya masum, evliya mahfuzdur. Bu söz ne anlama geliyor? İnşallah buradan devam etmiş olalım bu sorudan. Buyurun hocam.
Efendim şimdi bu söz zaman içerisinde ortaya çıkmış bir sözdür tabii. Enbiya masumdur sözü de problem yok. Enbiya, nebiler, peygamberler masumdur, günahsızdır. Günahsızdır demek Allah-u Teala onların ufak tefek şeyleri olsa bile zelle diyoruz buna. Affeder. Affettiği için de bunlar günahları yazılmaz. Peygamberdir bunlar. Allah ufak tefek şeylerini affeder. Yani ona bakarsak Hazreti Musa bir adamı öldürmüş idi. Ama Allah-u Teala onları affediyor. Onun için masum. Yani burada da bir incelik var. Peygamber günah işlemez değil. Allah onun günahını siler. Defterinde günah bulunmaz. Onun için masum. Burada da bir incelik var. Neyse, o inceliğe fazla dalmayalım. Peygamberler masumdur İtikadımıza göre. İkinci kısmı, evliya yani veliler mahfuzdur. Korunmuştur. Ne demek mahfuz? Muhafaza olunmuş, korunmuş. Şimdi Kuşeyri Risalesi'nde böyle bir söz naklediyor Kuşeyri. Hicri 5. asırda yaşamış bir insan Kuşeyri. Diyor ki, enbiya masumdur, evliya mahfuzdur diye bir söz var. Bu sözün açıklaması şudur diyor. Abdülkerim Kuşeyri, Kuşeyri Risalesi isimli eserinde diyor ki, evliya mahfuzdur demek, veliler günahtan korunmuştur, bunlar günah işlemez demek değildir. Ya nedir? Evliya mahfuzdur demek, evliya günahta ısrar etmez. Günah işleyebilir ama günahta ısrar etmez, hemen tevbe eder demektir diyor Kuşeyri Risalesi'nin müellifi Abdülkerim Kuşeyri. Zaten bunun böyle olması gerekir çünkü sahabe bile günah işleyebiliyor. Sahabe bile günah işleyebilmiştir. İçkiyi bırakamayan sahabi var. Ya Resulallah, kesin yasak geldi ama bu arkadaşımız hala içkiyi bırakamadı diye biraz diğer sahabiler hatta ağır laflar söyleyecek oluyorlar o kişi hakkında. Peygamber Efendimiz, ona hakaret etmeyin. Evet, o içer ama Allah ve Resulü'nü sever diyor. İçki içen sahabi. Bir sahabi kadın zina etmiş geliyor. Ya Resulallah, ben zina ettim, bana ne ceza vereceksen ver, beni temizle diyor. Peygamber Efendimiz, git diyor, çocuğunu doğur, ondan sonra gel diyor. Zina eden sahabi. Bir sahabi kadın hırsızlık yapmış. Hırsızlık. Ya Resulallah diyorlar, evet hırsızlık yapmış ama Medine'nin de eşrafından, meşhur bir kabilesine mensup bu kadın. Affetseniz olmaz mı diyorlar. Vallahi kızım Fatıma bile yapsa elini keserdim diyor. Bunları hep hadislerde okuyoruz. Bakın, içki içen sahabi, zina eden sahabi, hırsızlık yapan sahabi olduğuna göre. Yani sahabi bile günah işleyebildiğine göre. Hiçbir veli, hiçbir evliyadan bir kimse sahabe seviyesine çıkabilir mi? Bizim itikadımıza göre hiçbir veli sahabe seviyesine çıkamaz. Hiçbir sahabe de peygamberler seviyesine çıkamaz. Öyle değil mi? Hiçbir veli sahabe seviyesine çıkamıyorsa, sahabe de günah işleyebiliyorsa, veli dediğimiz, evliya dediğimiz, şeyh dediğimiz kişiler haydi haydi günah işleyebilir. Zaten Cüneyd-i Bağdadi'ye soruyorlar. Veli zina eder mi diyorlar. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, Allah-u Teala ne takdir etmişse o olur diyor. Yani etmez demiyor. Allah-u Teala ne yazmışsa kaderde o olur diyor. Kuşeyri Risalesi'nde sanırım bu cümlede geçiyor. Ha, şimdi böyle baktığımız zaman evliya mahfuzdur demek, velileri işte Allah-u Teala muhafaza eder günahtan, bunlar günah işlemez demek değildir. Böyle anlamak çok yanlıştır. Bunun doğru izahı, Kuşeyri'nin de ifade ettiği gibi, günahta ısrar etmezler. Sokaktaki adam günde 20 tane günah işler, ötekisi 20 günde, 20 ayda neyse, ufak tefek veya küçük büyük günahlardan sakınmaya çalışır. Efendim, hasıl olursa da bir günah hemen tevbe eder, günahta ısrar etmez diye anlamak lazım. Peki. Ama bu sözü böyle izah edilmezse, bazı cahiller, okumuş cahiller buna dahil, efendim Allah-u Teala bunları günahtan muhafaza eder, bunlar böyle melek gibi, o Şia'da vardır. Şia'da 12 imam masumdur. Ehl-i Sünnet'te öyle bir şey yok. Sadece peygamberler masumdur, sahabe bile günah işleyebilir. Ama Şia'da, Şiilerde efendim bu 12 imam vardır. Peygamber neslinden. Bu 12 imam, sonuncusu işte gaybubete gitmiş derler. Onlar masumdur. İçki içerken görsen şerbettir herhalde diyeceksin. Zina ederken görsen kendi hanımıdır herhalde diyeceksin. Öyle yorumlayacaksın. Çünkü onlar masumdur, günah işlemez diye. İşte zaman içerisinde tasavvufta şeyh kavramı o kadar abartılmış, o kadar abartılmış ki bu Şia'daki masum imam anlayışına doğru bir kayış olmuştur. İşte Kuşeyri Risalesi onu düzeltiyor bakın. Kuşeyri Risalesi böyle anlamayın. Evliya, şeyhler de günah işleyebilir ama günahta ısrar etmezler diyerek bunu düzeltmiştir. Düzeltmiş ama ne zaman düzeltmiş? Hicri 5. asır. Sonraki asırlarda yine maalesef yine o masum anlayışına veya mahfuz, işte o mahfuzun kelime anlamına doğru bir kayma, bir yanlış anlama bazı cahil sufiler arasında devam etmiştir. Onun için bu konuyu da bu şekilde izah etmek lazım.
Hocam peki biraz önceki hem programımızın ilk bölümündeki konudaki gibi mesela Gassal'in elindeki meyyit, burada evliyanın mahfuz olması, bunlardaki anlayış ve işte yorumlama farkını işte önce konuşuyoruz. Burada diyoruz ki yanlış yorumlama ve yanlış anlayış var. Bu da tarihsel bir süreç. İşte burada aklıma şu geldi. Yani bu cahil veya işte kendisini hani iyi geliştirmemiş insanlar diyelim, doğru anlamda geliştirmemiş insanlar diyelim, onların yorumlamasıyla mı oluşan bir şey, yoksa gerçekten mesela el ele oluşmuş bir şey mi? Yani geçmişte tarikatlar vardı, şeyhler, müritler. Yani bazı günümüzde de öyle olaylar biliyoruz. İşte mesela şeyh bazı şeylere göz yumuyor, izin veriyor. Kendisiyle alakalı yüceltmelere, ondan sonra kendisiyle alakalı müritlerinin abartılı sözlerine vesaire. Mahfuz şeyi de böyle mi i̇şte, acaba oluştu?
Olabilir. Yani bazı müsamahalar, toleranslar, hoşgörüler sonunda bu noktaya geliyor. Yani belki Şeyh Efendi kendisi hakkında aşırı iltifat, övücü cümlelere göz yumuyor. Hani muhabbettendir diyor. Ne yapalım? Aşırı ama işte dervişler sevgiden bize muhabbetinden dolayı böyle söylüyorlar deyip göz yumuyor. Göz yumuyor. Bir süre sonra o göz yummalar bardağı taşırmaya başlıyor. Yanlış anlayışlar filizlenmeye başlıyor. Onun için Şeyh Efendi gerektiğinde hop arkadaş durun bakalım, o kadar ileri gitmeyin demesi lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani ben söylesem, sen söylesen kimse dinlemez. Mürit gene bildiğini yapar. Ama bunu şeyh söyleyecek. Mesela benim şeyhim Kutup, benim şeyhim Gavs, benim şeyhim bilmem ne diye çok övenler. Ben sen söylesek kimse dinlemez. Şeyh söyleyecek. Arkadaş bana Kutup demeyin. Bana Gavs demeyin. Ben acizane Allah'ın bir kuluyum. İşte sizlere sohbet yapıp faydalı olmaya çalışıyorum. Benim hakkımda böyle sıfatlar kullanmayın diye o söyleyecek.
Bunu sorarken de hocam aklıma İmam Rabbani Hazretleri geldi. Yani günümüzde İmam Rabbani Hazretleri ile alakalı kitaplar okuyoruz. İşte geçmiş senelerde vakfımızın, Hüdayi Vakfı'nın düzenlediği bir sempozyum oldu. Aynı zamanda malumumuz işte sizin ihtisas alanlarınızdan bir tanesi hocam. Yani İmam Rabbani Hazretleri ile alakalı ben mesela onun döneminde yaşayan, işte ona intisap eden veya işte kendisinin bizzat bu şekilde şey yaptığı ve günümüzde öğrendiğimiz bir durum, olgu, olay hatırlamıyorum. Ve olsaydı da bu şekilde düzelteceğini tahmin ediyorum. Çünkü Ekber Şah'la olan ilişkilerinden bahsettiniz önceki programlarda vesaire. Ama sonrasında hani bu süreç böyle bir ilerleyince aklıma o geldi. Yani şeyhin de bu konuda ciddi manada bir etkisi var yani bu yanlış anlaşılmalarda.
Muhakkak yani önlemezseniz siz çok böyle yanlış yorumlara dur demezseniz bir süre sonra bu yorumların nereye gideceğini kestiremezsiniz. Çok daha budaklanır, çok daha önce samimi başlar belki ama nereye gideceğini bilemezsiniz. İmam Rabbani dediniz bakın. İmam Rabbani çok güzel bir sözü var. Diyor ki insanoğlu öldükten sonra kabirde sorgu sual var. Ahirette sorgu sual var hesap meydanında. İnsanoğlu diyor kabirde veya ahirette şeriattan sorguya çekilecektir. Tarikattan değil. Yani kabre girdik. Dinin ne? Kitabın ne? Peygamberin kim? Rabbin kim? Sorular bunlar.
Evet.
Hangi tarikattansın diye bir soru yok Akifciğim. Şu kadar zikir çektin mi diye bir soru yok. Namazdan soru var ahirette. Namazdan soru var. Oruçtan var. Ama ne kadar zikir çektin diye bir soru. Niye çekmedin diye bir soru. Çünkü nafiledir. Yani İmam Rabbani bunları çok sağlam bir şekilde yerine koymuş. Oturtmuş cümleleri. Efendim sistemi oturtmuş. Ahirette şeriattan sorguya çekileceğiz, tarikattan sorguya çekilmeyeceğiz diyor. Bakın bu cümleler çok önemli.
Evet.
Bunları İmam-ı Rabbani'yi doğru anlamak lazım. Çok önemli prensipler koymuş bir insan.
Eyvallah hocam. Hocam diğer bir sorumuza müsaade ederseniz geçiyorum. Evrat nezir midir diye bir soru var. Yani adak mıdır ve evrat çekmenin hükmü nedir? Buyurunuz hocam.
Evet veya çekmemenin hükmü nedir?
Veya da çekmemenin.
Şimdi nezir demek adak. Bazıları diyor ki bir şeyhten bir evrat, bir zikir almışsanız bu bir adak gibidir. Yani adak nedir? İşte adam veya kadın diyor ki oğlum askerden sağ salim gelirse bir kurban keseceğim diyor mesela. Veya işte şu işi yapacağım. bu adak oluyor. Ama fıkıh kitaplarımız der ki bir şeyin adak olabilmesi için adanan şeyin farz veya vacip türünden olması lazım. Mesela namaz farz mıdır? Farzdır. Farz türünden nafile namaz adayabilirsin. Oğlum askerden sağ salim gelirse işte 100 rekat nafile namaz kılacağım diyebilirsin. Çünkü namaz diye bir farz var. Veya oğlum askerden sağ salim gelirse bir kurban keseceğim diyebilirsin. Bu adak olur ve kesmen lazım. Vaciptir. Çünkü adamışsın ya. Adak insana vacip oluyor. Çünkü kurban diye bir vacip var mı? Kurban Hanefi mezhebine göre vaciptir. Adak olacak şeyin de, adanan şeyin de farz veya vacip türünde olması lazım. Veya şu kadar oruç tutacağım. Oruç diye bir farz var mı? Var. Ha, oruç diye bir farz olduğuna göre oğlum askerden gelirse bir hafta oruç tutacağım diye adayabilirsin. Nafile oruç tutarsın. Onu tutmak sana vacip olur. Çünkü adadın onu. Ama şu işim olursa veya oğlum askerden sağ salim gelirse bir Yasin okuyacağım diyen kişinin adağı olmuş mudur? Olmaz. Niye? Çünkü Kur'an okumak farz değildir, vacip de değildir, sünnettir. Sünnet olan bir şey adanmaz. Adanırsa bile o adak olmaz. Bizim Hanefi fıkhında böyledir. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yasin veyahut da şu o oğlum askerden sağ salim gelirse 1000 defa kelime-i tevhid yapacağım diyen kişi bu adağı fıkhen olmuş mudur? Olmamıştır. Adak olmamıştır. Niye? Çünkü tesbih çekmek, kelime-i tevhid gibi tesbih çekmek farz da değildir, vacip de değildir. Sünnettir, müstahaptır vesaire. Dolayısıyla bir insan kurban adayabilir, namaz, oruç adayabilir ama Kur'an okumayı veya tesbih çekmeyi adayamaz. Adasa bile bu adak olmaz, nezir olmaz. Yapmasa da hiçbir vebali olmaz. İşin fıkhi tarafı. Şimdi bir kişi gitti bir şeyhe mürid oldu. Ondan bir zikir aldı. Diyorlar ki bu efendim o kişiye veya işte Allah'a veya adanmış yani ben her gün bu zikri yapacağım diye kendine adak yapmış oluyor. Hayır. Zikir çekmek farz veya vacip olmadığına göre bu adak olmaz. Bu adak olmaz fıken. Nezir olmaz. Dolayısıyla vacip olmaz. Vacip olmadığı için de bir kişi isterse yapar, sevabını alır, manen terakki eder, manen ilerler. İsterse bırakır, sadece sevabından ve manevi feyzinden uzak kalmış olur. Ama bir günahı vebali yoktur. Çünkü zikir çekmek farz veya vacip olmadığı için adak da olmamıştır. Adak olmadığı için vaciplik ona taalluk etmez. Şimdi daha bu fıkhi tarafı, tasavvufi taraftan bakarsak veya başka taraftan. İstersen bir şeyten zikir almış ol. Namaz farzdır. Oruç farzdır. Zikir farz mıdır?
Değil.
Değil. Nafile ibadet. Nafile ibadeti bir insan yani zikri, evradını terk ederse ne olur? Fıkhen hiçbir şey olmaz. Fıkhen hiçbir şey olmaz. Günahkar olmaz. Vebal altında olmaz. Az önce ifade ettiğimiz gibi adak da olmadığı için hiçbir hükmü yoktur. İsterse devam eder, sevabını alır. Manen istifade eder. Devam etsin, güzel bir şeydir, eyvallah. Ama şöyle bir yanlış anlatılma ve anlaşılma oluyor. Sen zikrini çekmezsen şeyhin senin yerine zikri çeker, yorulur. Tamamen palavradır. Efendim, zikrini çekmezsen başına taş düşer, belalar gelir. Tamamen palavradır. Bu nafile bir şeydir. Zikir nafiledir. İsteyen yapar, sevabını alır. İstemeyen veya işte vakti olmayan veya şu bu bırakabilir. Sadece zikri bırakmak değil, tarikatı da tamamen bırakabilir. Efendim ben bu tarikata girmiştim ama feyz alamıyorum. Benim meşrebime, karakterime uymuyor deyip o tarikatı bırakabilirsiniz. Başka bir tarikata geçebilirsiniz veya hiçbir tarikata geçmezsiniz. Evinize oturursunuz. Bir tarikata bağlanmak farz değildir, vacip değildir. Bunu bas bas bağırıyorum yıllardan beri. Evrat çekmek farz değildir, vacip değildir. Sevaptır, güzeldir. Manen insana faydası olur. Ama evradını bırakan kişi günahkar olmaz. Bir neziri terk etmiş olmaz. Çünkü nezir yok ortada. Adak yok ortada. Bunu yanlış anlayanlar var. Ve öyle bir psikolojik baskı kuruyorlar ki müritler üzerinde. Aman bu şu anlamda. yani ihmal etmeyin anlamında. Evrat güzeldir, zikir güzeldir, devam edin anlamında. Ama bunu böyle hani faydalıdır, iyidir diye anlatmak lazım. Bunu bazen abartıyorlar. Yani eğer bu evradı, ezkarı, zikirleri bırakırsan başına taş düşer gibi. Hatta işte imanını zor kurtarırsın demeye varan bir kısım cümleler. Bu sefer adamın psikolojisi bozuluyor. Olur ya, adam hasta oldu, şu oldu, bu oldu, devam edemedi veya feyiz alamadı, bırakmak istedi. Acaba ne zaman başıma taş düşecek? Üzerine belalar mı yağacak? Acaba imanımı kurtarabilecek miyim? Gibi bir böyle bir psikoloji baskı altında adamın psikolojisi bozuluyor. Hiç kimsenin, hiçbir insanın psikolojisini bozmak hakkına sahip değiliz. Yahut da eğer sen zikri çekmezsen şeyhin senin yerine senin zikrini şeyhin çeker ve şeyhini yormuş olursun. Nerede yazıyor kardeşim? Hangi şeyh demiş bunu? Böyle bir şey de yok. Bu da efendim uydurulmuş, üretilmiş. Yani müritler işte evradını, dersini bırakmasın diye ama uyduruyorsun ama din ve tasavvuf böyle uyduruk şeyler üzerine kurulmaz. Aklı başında doğru bilgiler üzerine kurmak lazım. Öbür türlü insanların psikoloji bozuluyor. Hocam, acaba ben şeyhimi yoruyor muyum? Acaba işte başıma bela mı gelecek gibi öğrenci geliyor benim odama. Hocam diyor beni böyle yetiştirdiler diyor küçükten beri diyor. Bir zaman oldu diyor. Evradımı devam edemedim diyor. Psikolojim bozuldu diyor. Acaba bugün mi taş düşecek, yarın mı taş düşecek başıma diye bekliyorum diyor. İlahi talebesi. Hiç kimsenin bu insanlara bu psikolojiye sokma, psikolojisini bozma hakkı yoktur. Tasavvufu Kur'an ve sünnet çizgisinde adam gibi anlatacağız, adam gibi öğreteceğiz. Öyle hurafelerle, uyduruk şeylerle tasavvufu anlatmayacağız.
Belki burada hocam ince bir çizgi var. O da şu. Hani normalde Kur'an'ı ve sünneti hayatına bizzat uygulayan, yaşayan, namazlarına dikkat eden bir insanın tasavvufa da bir veya bir tarikata intisap etmesi, bir tasavvuf yolunda ilerlemesi de aliyül ala olacak bir şey. Doğru bir tasavvuf yolunda. Ama birbirinin yerine ikame etmeye başlayıp hatta birini diğerinden üstün görmeye, daha doğrusu şöyle tasavvufu öğretilerini diyelim, işte evrat çekmeyi, namaz kılmadaki şeye üstün görmeye başladığınız zaman ve yerine birbirlerinin yerine koymadığına başladığınız zaman o zaman şey oluyor. Yanlış anlayışlar ve yanlış algılar oluşmaya başlıyor. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi ibadetlerin adak yerine geçmesi, özellikle farz ibadetlerin diyelim. Ancak evradı da geçirme yoluna gidiyor. Şeyhin kendi yerine çekmesi yoluna gidiyor vesaire.
Şimdi Akif Bey kardeşim, ahir zamanda yaşıyoruz. Fitne zamanında yaşıyoruz. Günahın, haramın çoğaldığı ve harama ulaşmanın çok kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bu dönemde insan haramlardan kaçsa, farzları yapsa, evelallah cennete gider, Cenab-ı Hakk'ın rızasına kavuşur. Ha, sünnetleri, nafile yaparsa daha aliyül âlâ, daha güzel. Ama böyle bir fitne asrında, böyle bir günahın, haramın çoğaldığı asırda bir insan dese ki ya ben işte bu tarikatın bütün istediklerini yapamıyorum. Her gün bana şu kadar zikir çekiyor. Ben bunu yapamıyorum ama haftada bir defa sohbet dinleyebilirim. Zaman zaman bu Şeyh Efendi'nin kitaplarını da okurum. Ben de mürit olamasam bile sempatizan olurum, muhip olurum. Demek muhip seven, sempatizan olurum. Bu şekilde haramdan, günahtan kendimi kurtarmaya çalışırım diyorsa bu da aliyül âlâ, çok güzel bir şeydir.
Evet.
Yani bir tasavvufi grup, tarikat, cemaat, efendim, içinde herkes evliya olmak için intisap etmez. Bazıları da, hatta birçoğu da eşkıya olmamak için mürid olur. Yani bir şeyhin binlerce müridi var. Bunlardan böyle tasavvuf yolunda ilerleyip gerçekten evliya derecesine çıkacak olan böyle bir avuç insandır. Geri kalanı hiç değilse eşkıya olmayalım diye o gruba dahil olmuştur. Yapabilirse evradını, ezkarını aliyül âlâ. Yapamazsa hiç değilse haftada bir sohbete gelsin. Sohbete geliyorum, şu Şeyh Efendi veya şu cemaati seviyorum diyerek haramdan, günahtan sakınıyorsa aliyül âlâ. Bugün ilahiyat profesörü diyor ki ev için kredi aldım bankadan. Piyasada 1.1'di. Ben 0.9'dan aldım. Çok iyi aldım diye iftihar ediyor. ilahiyat profesörü. Bu asırda yaşıyoruz Akif'ciğim. Onun için haramın helalin karıştığı bir asırdayız.
Daha çok konuşulacak belki birçok şey
onun
var.
Onun için bu konuları böyle bakmak lazım.
Eyvallah hocam. Muhterem hocam, verdiğiniz kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bugün de programımızın sonuna geldik. Kıymetli dinleyenlerimiz, Dervişin Günlüğü programının bugün de sonuna geldik. Gününüz hayır olsun. Selametle kalınız efendim.